Ayrım 13, sayfa 83. Jüride gayet zarif bir şekilde henüz öğrenci olduğunu, yoğun çalıştığını söyleyip teşekkür ettikten sonra babasının koluna girip sefaretin bahçesinde park edilmiş arabalarına doğru yürüdüler. Babası jüride'ye dönerek "Yavrum, seninle gurur duyuyorum. Çok ağırbaşlı ve zariftin." derken arabanın kontak anahtarını çevirdi. O anda büyük bir patlama ve gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu. Jülide göğsünde büyük bir acı hissetti. Sonra kendini kaybetti. Bu patlama sadece Türk sefaretinde görevli Fuat Hayri Yüksel'in arabasında olmuştu. Ancak yakınındaki 3-4 arabada birden hasar oluşturmuştu. Ne kadar zaman geçtiğini kimse fark edecek durumda değildi. İtfaiye ve ambulanslar bir bir gelmeye başlamıştı. İlk gelen ambulansın içinden atlayan bir genç, ambulansın içindeki sağlık görevlilerine bir şeyler söyledi. Sedye arabaya yanaştırıldı, Jüri de ambulansa taşındı. Başında yine telaş içindeki genç duruyordu. Sağlık personelinden biri Fuat Hayri Yüksel'ini kontrol etti ve ambulansa giderek genç kızın başında ağlayan gence "Siz yakınısınız herhalde. Ne yazık ki arabadaki beyi kaybettik. Yapacak bir şey kalmamış." Gencin yüzü alacakaranlıkta tam seçilemiyordu. Ama çok üzgündü. "Tamam, hemen hareket edelim. Bari Jüride'yi kurtaralım. Çabuk!" diye bağırdı. Jüride hızla ameliyata alınmıştı. Kenan hastane koridorunda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, arada bir başını elleri arasına alıp var kuvvetiyle sıkıyor, gözlerini kapayarak duyduğu acıyı hissetmemeye çalışıyordu. Yüzündeki ifade o kadar keder doluydu ki bu derin acıyı Kenan'ın yüzüne bir kerecik bakan herkes anlayabilirdi. Hemşire yanına kadar gelmişti. Fakat Kenan ne ayak seslerinin ne de kendi acısı dışında hiçbir şeyin farkında değildi. "Bize kan lazım delikanlı, çok acil," dedi. Kenan paniklemişti. Kendini toparlamaya çalıştı. "Kan grubu ne?" "A RH pozitif ama RH negatif de verilebilir. Biliyorsunuz herhalde, o kan grubu da verilebilir." "Tamam, benimki RH negatif. Hemen verebilirim." Hemşire önde, Kenan arkada, kan alma merkezine doğru yürüdüler. Yarım saat geçmemişti ki hemşire elinde kan şişesiyle ameliyathaneye girdi. Kenan'a dinlenmesi gerektiğini, hemen ayağa kalkmamasını söylemişlerdi. Şımarık sefir kızı orada ölüm kalım mücadelesi verirken kaba Türk genci nasıl yatabilirdi ki? 2 dakika sonra sapsarı yüzüyle Kenan da çıktı ve hızlıca ameliyathanenin önüne geldi. Bir müddet koridordaki koltukta oturdu. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Sonra ameliyathanenin kapısı açıldı. Ameliyat ekibi çıkıyordu. Kenan hemen yanlarına koştu. "Durumu nasıl doktor bey?" "Ameliyat çok iyi geçti. Ameliyat sonrası özenli bakılmak kaydıyla tehlikesi de yok denecek kadar az. Siz yakın olduğunuza göre bu genç kızın başka yakınları var mı?" "Yok mu? Biliyorsunuzdur, değil mi?" "Evet, biliyorum. Babasını dün geceki patlamada maalesef kaybettik. Annesine haber vermeliyim. Ameliyat sonucunu bekledim," diye cevaplayan Kenan hastanenin kapısına doğru koştu. Ne yazık ki koşacak gücü pek yoktu. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. "Allah Allah, sefirin kızından bana ne? Niye bu kadar perişan oldum ki? Şüphesiz bir insan, çok genç ve ayrıca bir Türk kızı. Herhalde bunlar beni fazlasıyla etkiliyordur," diye bu denli üzüntüsüne sebep arıyordu. Müesser Hanım yoğun bakımın camına yüzünü dayamış, gözlerinden yaşlar akarken yanındaki gence döndü. "Evladım, sen sefarette mi görevliydin?" "Hayır, ben Jüride'nin akademiden arkadaşıyım." "Sağ ol oğlum, bu insanlığını hiç unutmayacağız," dedi. Biraz durakladı ve devam etti. "Fuat Hakkı Bey hangi hastanede biliyor musun?" "Onu bilemiyorum. Galiba durumu ağır olduğu için onu başka bir ambulansa almışlar." "Ya, nereden öğrenebilirim? Acaba yavrum ne zaman gözlerini açabilir? Eşimi bulmaya çalışayım." Bir taraftan içini çeke çeke ağlayan Müyesser Hanım kesik kesik cümlelerle zor konuşuyordu. "Haklısınız ama isterseniz siz bir de hastane yetkilileriyle görüşün. Belki onların bir fikri vardır. Ben Jülide'yi beklerim." Müyesser Hanım'ın ayakları bedenini zor taşıyordu. Sallana, sallana hemşire odasına doğru yürüdüm. Bir saat kadar geçmişti. Kenan neredeyse 24 saattir ayaktaydı. Biraz şu koltukta otursam mı diye düşünürken jürilerin göz kapaklarında kıpırdanmalar olduğunu gördü. Başını cama iyice yaklaştırdı. Evet, yanılmıyordu. Gözlerini açmaya çabalıyordu. Hemen en yakındaki hemşireye haber verdim. Çabucak doktor ve hemşire yoğun bakıma girdiler. Jüri de gözlerini zorla da olsa açmıştı. Uzun uzun hemşireyle doktoru inceledim. Galiba nerede olduğunu veya niye burada olduğunu anlamaya çalışıyordu. Doktor, Signorina, dün gece Türk sefaretinde meydana gelen patlamalarda yaralanmıştınız. Bir ameliyat geçirdiniz. Tehlikeyi atlatmış sayılırsınız. Jüri de birden panikledi. Babam? Babama ne oldu? Doktor bir iki saniye durdu. Sonra, o bizim hastanemizde değil, pek bir bilgimiz yok, dedi. Jüri de yerinden kalkmaya çalışırken doktor kolundan tuttu. Kalkamazsınız. Eğer kendinize gereken ihtimamı göstermezseniz o zaman durumunuz tehlikeli olabilir. Kenan daha fazla dayanamadı. Odaya hızla girdi. Jüri de şu anda ne düşüneceğini ve ne söyleyeceğini bilemiyordu. Doktor, Signor, buraya giremezsiniz. Kenan, doktor, hastamız gözünü açtı. Sadece yaralanmadı, bir de büyük şok yaşadı. Yanında tanıdık bir yakını yok. Müsaade edin, biraz ilgileneyim. Doktor bu sefer de hemşireye döndü. Delikanlıya bir kıyafet verin ve hasta için bir de oda hazırlatın, diyerek odadan çıktı. Jüri de, sen burada ne arıyorsun? Yani nasıl haberin oldu da geldin? Biz sefarete yakın bir yerdeydik, patlamayı duyunca koştum. Seni babanın arabasında bulup hemen ambulansa bindirmeyi sağladım ve çok şükür hayata döndün. Jüri de, babama ne oldu? Annemin haberi oldu mu? Babanı bilmiyorum. Onu senden önce başka bir ambulansa götürmüşler. Çünkü durumu biraz daha ağırmış. Anneni ben getirdim. Senden iyi haber alınca babanı aramaya gitti. Bir müddet sonra döner. Bu arada Kenan, Jülide'nin ellerini avuçlarının içine almıştı. Jülide ellerini çekmedi. Hayatını kurtarmış bir insana yakınlık göstermek mecburiyeti vardı. Aslında itiraf edemediği esas sebep çok daha başkaydı. Bu çocuğun teniyle temas etmesi her durumda Jülide'ye iyi geliyordu. Şu anda da sanki vücuduna sıcak kan enjekte ediliyor gibiydi. Gözlerini kapadı. Bir hafta sonra merhum Türk sefareti ikinci katibi Fuat Aksu Yüksel'in oturduğu villada her zamankinden daha fazla hareket vardı. Ailenin Ankara'da okuyan oğlu Faruk, Fuat Hakkı Bey'in kız kardeşi Feriha, Müyesser Hanım'ın kız kardeşi ve oğlu Haldun acı haberi duyar duymaz alelacele İtalya'ya gelmişlerdi. Müzeyyen Hanım ve oğlu Haldun biraz da aradaki kırgınlığı kaldırıp yeniden evlenme konusu gündeme getirme düşüncesindeydiler. Faruk ve hala Feriha Hanım acılarını içlerine gömüp Roma'dan ayrıldılar. Bu kalabalığın içinde bir de Kenan vardı. Neredeyse kendini aileden biriymiş gibi görüyor ve her vesileyle villaya geliyordu. Müyesser Hanım ve Jüri de ise bu son olaylarda Kenan'ın gerçekten büyük desteklerini görmüşlerdi. Hatta belki de Jüri de'ye hayatını kazandırmıştı. Artık Müzeyyen Hanım ve Haldun'un da gitmesi gerekiyordu. O gece iki kız kardeş ve iki kuzen oturmuş gelecekleri hakkında plan yapmaya çalışıyorlardı. Müzeyyen Hanım, sanırım Türkiye'ye döneceksiniz değil mi? Müyesser Hanım oldukça sıkıntılıydı. Dudağını kıvırarak, başka bir şansımız yok gibi. Dönme konusundaki tek endişemiz Jürgen'in başarılı olduğu bu eğitimi yarıda bırakmak mecburiyetinde olması. Müzeyyen Hanım, Jüri de bu inandığından vazgeçse bu konuda hemen halledilebilir. Abla, biliyorsun ki bu benden kaynaklanan bir konu değil. Şimdiki gençler evlilikleri konusunda söz sahibi olmak istiyorlar. Pek de haksız sayılmazlar. Yani son sözü Jüri de söyleyecek. Teyzesi Jüri de'ye döndü. Jüri de, ben senin teyzen değil, yarı annen de sayılırım. Oğlum yakışıklı, efendi, kültürlü ve tahsilli bir genç. Beğenmediğin tarafı neresi? Ayrıca evlenip burada yaşayabilirsiniz. Sadece akademiyi bitirirsin, Haldun da master yapar. Jüri de bu acı içindeyken evlilik konusunun tekrar açılmasına sinirlenmişti. Bak teyze, dediklerin hepsi doğru. Ayrıca Haldun abimi çok severim. Ama bir kuzen, bir teyze çocuğu olarak, iyi anlaştığım bir arkadaş olarak, başka bir gözle bakamıyorum. Bu içimden gelmiyor. Bu konuyu tekrarlayıp beni de saygısızca davranmaya zorlamayın, ne olur. Sizi kırmak beni o kadar çok üzüyor ki beni anlayın, ne olur. Haldun birkaç dakika evvel izin isteyip çıkmıştı. Şimdi de Jülü de izninizle diyerek yatak odasına doğru yürüdü. Jülü de bütün gece uyuyamadı. Zaten babasının kaybı, belirsizliğe itilen hayatları içini fazlasıyla acıtıyordu. Teyzesinin bu baskıya varan ısrarını böyle bir günde ortaya atması da ayrıca üzüntü kaynağı olmuştu. Bir nevi acıdan fayda sağlamak gibi bir şey yapıyorlardı. O gün öğlene doğru Kenan geldi. Hal hatırı sorduktan sonra 2 gün sonra çok önemli bir sınavınız varmış. Buna girmezsem mazeretin ne olursa olsun okulu bitirmem bir sömestr uzarmış. Muhakkak gelmelisin Jülü de. Jülü de perişan gözüküyordu. Bu haberden pek etkilenmemiş gibi omuzlarını silkti. Hiç önemli değil. Babamı Türkiye'ye götürdüğümüzde ben artık İtalya'ya dönmeyeceğim. Çünkü devam etmem mümkün değil. Neden? Çünkü hem ailem beni yalnız bırakmak istemiyor, hem de şu andaki maddi durumumuz böyle bir yükü karşılamaya müsait değil. Çok başarılıydın ve bence Türkiye'de moda öncülüğü yapacaktın. Elimden başka bir şey gelmiyor. 10 dakikadır Kenan odanın içinde dolaşıyordu. Birden gelip Jülide'nin önünde diz çöktü. Burada, Jülide, evlen benimle. Burada kalabiliriz. Ben bu yıl bitiriyorum. Ama bir bahane bulup sen bitirinceye kadar uzatabilirim. Mesela inşaat sektöründeki dış görünümüm üzerinde veya ona benzer bir dalda kısa bir eğitim yapabilirim. Jüri de yine sinirlenmişti. Neler oluyor anlamıyorum. Beni zor durumdan kurtarmak için devamlı evlilik teklifleri alıyorum. Aç değilim, açıkta değilim. Ben bir sefir kızıyım. İstanbul'da bunun muadili bir eğitim bulabilirim. Bu sebeplerden dolayı evlenilir mi? Kenan aniden ayağa kalktı. Kıpkırmızı olmuştu. Ben seni seviyorum Jülide de. Senin de bana karşı bir şeyler hissettiğini zannetmiştim. Dakikada bir tavırların ne olsun sefir kızı olduğunu hatırlatmandan da hiç hoşlanmıyorum. Ben bir balıkçı oğluyum. Teklifim yine de geçerli. Düşün. İyice düşün. O imtihanı girmelisin. Ne olur ne olmaz. Sefir kızı da olsan Allah tarafından özel bir muameleye tabi olamazsın. Ve yarın bana son sözünü söyle. Allah'a ısmarladık. Kenan hızla odadan çıktı. Jülide'nin Kenan, Kenan diye seslenişini duymamıştı. Veya duymamış gibi davranmıştı. Jülide bu geceyi bir öncekinden çok daha kötü geçirdi. Rüyasında bile ağladı. Durmadan Kenan'ı düşündü. Onunla yaşayacağı bir evliliğin nasıl olabileceğini düşündü. İşte bu noktada heyecanlanıyor, onu öptüğü günü hatırlıyor ve hatta yaşıyordu. 48 saattir uyumamış, dinlenmemiş, kabuslar yaşamış bir şekilde imtihana girmek için akademinin kapısından içeri girdi. Önce arkadaşlarından taziyeleri kabul etti. Sonra sınav yapılacak amfiye girdi. Sorular dağıtıldı. Sorular fazla zor değildi. Ne yazık ki günlerdir eline ne bir kalem ne de kağıt almamıştı. İmtihandan çıktı. Çevresine bakındı. Kenan'ın gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Gelmese daha iyiydi. Nasılsa red cevabı vereceğim. O da üzülecek, ben de. Diye düşünüyordu ki Kenan'ın sesini duydu. Sağına döndü. Evet oydu ve o da kendisi kadar perişan gözüküyordu. İmtihanın nasıl geçti Jülide? İyi, beklediğimden de iyi. Merdivenlere inmişlerdi. Kenan onun kolundan tutup sağ tarafa doğru çekti. Şimdi bana kesin cevabını ver, yüzüme bakarak ver. Bir daha karşına çıkmayacağım. Emin olabilirsin. Jülide başını kaldırdı, Kenan'ın gözlerine baktı. O gözlerde aşk vardı. Ateş kadar sıcak, alev kadar parlak bir aşk. Ancak bu aşka karışmış başka bir şey daha vardı. Bunu tahlil edemiyordu. Ne yazık ki hayır diye başlamak için ağzını açtı. Evet, seninle evlenmeyi kabul ediyorum, dedi. Kenan bir müddet anlamamış gibi baktı. Jülide tekrarladı. Evet, seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kenan, Jülide'yi incecik belinden kavrayarak döndürmeye başladı. Bir taraftan da ağzı çıktığı kadar bağırıyordu. Yaşasın aşk! Yaşasın aşk! Yaşasın aşk!